Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 37.
Anselmo bir köşeye çekilmiş uykuya dalmıştı bile. Battaniyesi ve pelerininin içinde toz toparlak büzülmüştü. Burnu bile görünmüyordu. Pablo sandalyede uyuyordu. Pilar, yatağın için bir koyun postu ister misin diye sordu Robert Gardin'a hafif bir sesle. Yok dedi Robert Gardin. Sağ olasın, gerekmez. İyi uykular dedi kadın. Mallarından ben sorumluyum. Fernando da onunla birlikte dışarı çıkmış, Robert Gardin uyku tulumunu yayarken orada bir an duraklamıştı. Dışarıda uyumak gibi garip bir düşüncen var Don Roberto demişti. Orada karanlıkta battaniyeden yapılmış pelerine bürünmüş dururken. Karabinası omzundan sallanıyordu. Alıştım bir kere, iyi geceler. Madem alıştın. Ne zaman bırakacaksın nöbeti? 4'te, çok soğuk olacak. Alıştım dedi Fernando. Nazik bir sesle, değil mi ki alıştın dedi. Evet diye onayladı Fernando. Şimdi görevimin başına gitmeliyim. İyi geceler Don Roberto. İyi geceler Fernando. Sonra çıkardığı şeylerden bir yastık yapmış, uyku tulumunun içine girip uzanmış, beklemeye koyulmuştu. Uyku tulumunun incecik, tüy gibi yumuşacık sıcaklığının altında dalların yaylanışını duyumsuyordu. Karın ötesinde mağaranın ağzını seyrediyordu. Yüreği çarparak beklemeye koyuldu. Gece pırıl pırıldı. Robert Gardner'ın kafası da hava gibi duru ve soğuktu. Altındaki çam dallarının kokusunu alıyordu. Ezilmiş iğnelerin çamsı kokusunu. Kesilmiş dalların reçineli öz suyunun daha keskin kokusunu duyuyordu. Pilar diye düşündü. Pilar ve ölümün kokusu. Benim sevdiğim koku bu. Bu ve yeni kesilmiş yonca kokusu. Sürüye giderkenki ezilmiş ot, odun dumanı ve Misola'daki güzün sokaklarda yakılan öbek öbek yaprakların kokusu. Hangisini koklamayı yeğlersin? Kızılderililerin sepetlerinde kullandıkları tatlı otları mı? Tütsülenmiş deriyi mi? Baharda yağmur sonrasında toprak kokusunu mu? Galicia'da bir burundaki katır tırnakları arasında yürürken duyduğun deniz kokusu mu? Ya da karanlıkta Küba'ya doğru yaklaştığında karadan esen rüzgarın kokusunu mu? Kaktüs çiçeklerinin, mimozanın ve deniz bitkilerinin kokusuydu bu. Ya da sabah miden kazınırken kızarmış domuz kokusunu mu yeğlerdin? Ya da sabahları kahve kokusunu mu? Ya da dişlediğin bir canıtın elmasının kokusunu mu? Ya da sıkılmış elma suyunun, fırından yeni çıkmış taze ekmeğin kokusunu mu? Acıktın herhalde diye düşündü. Yan döndü. Yıldızların kardan yansıyan ışığında mağaranın girişini gözlemeye koyuldu. Battaniyenin altından biri çıktı. Mağaranın girişini oluşturan kayadaki yarığın yanında dikilen her kimse görebiliyordu onu Robert Gardin. Sonra karın üzerinde bir hışırtı duydu. Orada dikilen her kimse eğilip yeniden mağaraya girdi. Sanırım herkes uyuyana değin gelmeyecek Maria diye düşündü. Boşuna zaman yitimi. Gecenin yarısı gitti. Ah Maria. Hadi hemen gel Maria. Çok az zaman kaldı çünkü. Bir daldan yere dökülen karın yumuşak sesini duydu. Hafif rüzgar çıkmıştı. Yüzünde duyumsadı rüzgarı. Birden kızın gelmeyeceğini düşünüp paniğe kapıldı. Esen rüzgar sabahın iyice yaklaşmış olduğunu anımsatmıştı ona. Çamların tepesinde esen rüzgarın sesini işittiğinde dallardan yere daha çok kar döküldü. Gel artık Maria, ne olur hemen gel yanıma diye düşündü. Ah, hemen gel yanıma, bekleme. Artık onların uyumasını beklemenin hiç önemi yok. Sonra mağaranın ağzını örten battaniyenin altından kızın çıkışını gördü. Bir an için kapının ağzında durdu kız. Onun Maria olduğunu biliyordu Robert Gardin ama ne yaptığını göremiyordu. Hafif bir ıslık çaldı. Kayanın gölgesindeki karanlıkta mağaranın ağzında bir şeyler yaparak kımıldamaksızın duruyordu kız. Sonra ellerinde bir şeyler taşıyarak koşup yanına geldi. Kızın uzun bacaklarıyla karda koşuşunu gördü Robert Gardin. Sonra Maria uyku tulumunun yanında diz çöktü. Başını sıkı sıkıya Robert Gardin'a yasladı. Ayaklarından karları silkeledi. Adamı öpüp ona elindekileri verdi. Bunları yastığının yanına koy dedi kız. Zaman kazanmak için orada çıkardım bunları. Karda çıplak ayak mı geldin? Evet dedi kız. Üzerimde de yalnız gelinlik gömleğim var. Kızı kendine çekip sıkı sıkıya sardı kollarıyla Robert Gardin. Maria başını adamın çenesine sürttü. Ayaklarıma dokunma sakın dedi kız. Çok soğuklar Roberto. Buraya koy onları ısıt. Olmaz dedi kız. Hemen ısınırlar. Ama şimdi çarçabuk beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. İyi, iyi, iyi. Seni seviyorum küçük tavşan. Gelinlik gömleğimi seviyor musun? Her zamanki gömleğin işte. Evet, dün akşamki. Benim gelinlik gömleğim o. Ayaklarını buraya koy. Olmaz, ayıp bu. Kendi kendine ısınır ayaklarım. Bana sıcak geliyor zaten. Kara bastığım için soğuk geliyor sana. Haydi yeniden söyle. Seni seviyorum küçük tavşanım. Ben de seni seviyorum ve senin karınım. İçeridekiler uyuyor muydu? Hayır dedi kız. Ama daha fazla dayanamadım. Zaten ne önemi var ki? Hiç dedi Robert Garden. Kızın inceliğini, uzunluğunu, ılık güzelliğini duyumsadı. Hiçbir şeyin önemi yok. Elini başımın üzerine koy dedi kız. Bakayım seni öpebilecek miyim? Öptükten sonra nasıldı diye sordu kız. İyiydi dedi adam. Gelinlik gömleğini çıkar. Sence çıkarmam gerekiyor mu? Evet eğer üşümezsen. Küeva ne üşümesi cayır cayır yanıyorum. Ben de öyle. Ama sonra üşümez misin? Hayır. Sonra ormandaki tek bir hayvan gibi olacağız. Öylesine yakınlaşacağız ki kimse hangimizin hangimiz olduğunu bilemeyecek. Kalbimi kalbine yakın hissediyor musun? Evet hiç fark yok. Hisset şimdi. Ben senim sen bensin. Birimiz her şeyle öbürümüzüz. Ve seni seviyorum ben. Ah çok seviyorum seni. Gerçekten bir değil miyiz? Bunu hissediyor musun? Evet dedi adam. Doğru bu. Hisset şimdi. Benimkinden başka bir yüreğin yok. Ne de başka bacaklar, ayaklar, gövde. Ama farklıyız biz dedi kız. İkimizin de tıpatıp aynı olmasını isterdim. Gerçekten mi istiyoruz? Evet gerçekten istiyorum. İstiyorum. Bunu sana söylemeliydim. Doğru mu söylüyorsun? Belki de söylemiyorum dedi kız dudaklarını adamın omzuna yaslamış hafif hafif konuşarak. Ama söylemek istedim. Madem ki farklıyız o halde senin Roberto benim de Maria olmamızdan memnunum. Ama değişmek istersen eğer ben de değişmekten memnun olacağım. Sen olacağım ben çünkü seni çok seviyorum. Ben değişmek istemem tek olmak daha iyi herkes neyse o olmalı. Ama şimdi tek olacağız ve ayrı biri olmayacak asla. Sonra kız... Sen olmadığında ben sen olacağım. Ah seni çok seviyorum. Sana iyi bakmalıyım. Maria. Evet. Maria. Evet. Maria. Ah evet ne olur. Üşümüyor musun? Ah hayır. Uyku tulumunu omuzlarına çek. Maria. Dilim tutuldu konuşamıyorum. Ah Maria. Maria. Maria. Sonra dışarıdaki soğuğun altında, uyku tulumunun boylu boyunca sıcaklığı içinde, Maria başı adamın yanağına dokunarak, ona sımsıkı yaslanmış durumda, sessiz ve mutlu yatarken, yumuşak bir sesle, ''Ya sen?'' dedi. ''Komotu, senin gibi'' dedi Robert Garden. ''Evet'' dedi kız. ''Ama akşamüstü olduğu gibi olmadı.'' ''Olmadı. Ama bunu daha çok sevdim. İnsanın ölmesi gerekmez.'' ''Ojalano'' dedi Robert Garden. ''Umarım gerekmez.'' ''Öyle demek istememiştim. Biliyorum. Ne demek istediğini biliyorum. Aynı şeyi söylemek istiyoruz.'' Peki öyleyse benim demek istediğim şey yerine niye böyle söyledin? Erkekler farklı olurlar. Öyleyse farklı olduğumuza memnunum. Ben de öyle dedi Robert Garden. Ama ölüm konusunda da söylemek istediğini anladım. Yalnızca erkek olarak alışkanlıktan böyle konuştum. Senin hissettiklerini hissediyorum ben de. Sen neysen ve nasıl konuşursan öyle kabul edeceğim seni. Ve seni seviyorum. Adını seviyorum Maria. Sıradan bir ad. Yok dedi adam. Sıradan değil. ''Şimdi uyuyalım mı artık?'' dedi kız. ''Kolayca uyuyabilirim.'' ''Uyuyalım.'' dedi adam. Gövdesine yaslanan, kendisini rahatlatan, yalnızlığını alıp götüren bu kalçaların, omuzların, ayakların hafifçe büyüleyici dokunuşuyla ölüme karşı kendisiyle bağdaşıklık kuran uzun, hafif, ılık bedeni duyumsuyordu. ''İyi uykular küçük uzun tavşanım.'' dedi. ''Uyudum bile.'' dedi kız. ''Ben de uyuyorum.'' dedi Robert Garden. ''İyi uykular sevgilim.'' Sonra uykuya daldı. Mutluydu uykusunda. Ama geceleyin uyandı birden. Sanki kız tüm yaşamıymış ve onu kendisinden almışlar gibi Maria'ya sarıldı sıkı sıkıya. Tüm yaşamı olduğunu duyumsayarak sarıldı kıza. Gerçekti bu. Ama öylesine derin bir uykuya dalmıştı ki Maria uyanmadı. Bunun üzerine Robert Garden yan döndü. Uyku tulumunu kızın başının üzerine çekip tulumun altında kızın boynunu öptü bir kez. Sonra tabanca kordonunu yukarı çekip tabancayı kolaylıkla uzanabileceği biçimde yanına koydu. Sonra orada gecenin içinde öylece uzanıp düşünmeye başladı. 21. Gün doğumuyla birlikte ılık ılık esen bir rüzgar çıktı. Robert Garden ağaçlarda eriyen karın patır patır yere dökülürken çıkardığı sesi duyabiliyordu. Bir bahar sonu sabahı gibiydi. İçine çektiği ilk soluktan bunun dağlardan kopan bir garip fırtına olduğunu, öğleyle birlikte geçip gideceğini anlamıştı. Sonra yaklaşan bir at sesi duydu. Binicisi atı tırısa kaldırdığında ıslak karla dolan toynaklarından boğuk sesler çıkıyordu. Kulağına gevşek gevşek sallanan bir karabina kılıfının ve kösele gıcırtısının sesi geldi. Maria diyerek kızı uyandırmak için omuzlarından sarstı. Uyku tulumunun altından çıkma. Sonra bir eliyle gömleğinin düğmelerini ilikledi. Öbür eline de tabancasını aldı. Emniyet mandalını baş parmağıyla gevşetti. Kızın kırpık saçlı başının bir anda tulumun altında gözden kaybolduğunu gördü. Sonra da ağaçların arasından gelen atlıyı fark etti. Hemen uyku tulumunun içine çömelerek kendisine doğru gelen adama tabancasını iki eliyle birden tutarak nişan aldı. Bu adamı daha önce hiç görmemişti. Atlı şimdi hemen hemen tam karşısındaydı. Kır renkli, iyi diş edilmiş kocaman bir atın sırtındaydı. Haki bir bere vardı başında. Omuzlarına ponkoya benzer battaniyeden yapılmış bir pelerin atmıştı. Kalın siyah çizmeliydi. Eğerinin sağ yanındaki tüfek kılıfından kısa bir otomatik tüfeğin uzun dikdörtgen şarjörüyle kundağı görünüyordu. Genç, sert bir yüzü vardı ve tam o sırada da Robert Gardner'ı gördü. Elini aşağıya indirip tüfek kılıfına doğru uzattı. Hızla eğilip dönerek tüfek kılıfına saldırdığında da haki battaniye pelerinin sol göğsünde kırmızı resmi işareti gördü Robert Gardner. Göğsünün tam ortasına, resmi işaretin biraz altına nişan alan Robert Gardner tabancasını ateşledi. Karlı tepelerde gümbür dedi tabancanın sesi. At mahmuz yemişçesine ileri atıldı. Hala tüfeğin kılıfına asılan genç adamsa atın üzerinden yere doğru kaydı. Sağ ayağı üzengiye takılmıştı. At adamı sürükleyerek ağaçların arasında dört nala kalktı. Adam yüzüstü yere vura vura sürükleniyordu. Robert Gardner tabancasını şimdi tek eliyle tutarak ayağa kalktı. Kocaman kır at çam ağaçlarının arasında dört nala koşturuyordu. Adamın sürüklendiği karda geniş bir iz açılmıştı. Bir yanında kırmızı bir leke vardı bu izin. Mağaranın ağzından dışarıya insanlar üşüştü. Robert Gardner yere uzanıp pantolonunu açıp giymeye başladı. Maria'ya sen de giyin dedi. Tepesinde çok yükseklerde bir uçağın gürültüsünü duydu. Ağaçların arasından atın durduğu yeri gördü. At sürücüsü hala üzengiye takılmış olarak yüzüstü sallanıp duruyordu. Kendisine doğru koşturan Primitova'ya git yakala şu atı diye seslendi. Sonra tepedeki nöbetçi kimdi diye sordu. Mağaradan Rafael diye karşılık verdi Pilar. Orada durmuştu. Saçları iki örgü halinde arkasına sarkıyordu. Atlı çıkarmışlar dedi Robert Gardner. O tanrının cezası tüfeğinizi oraya götürün. Pilar'ın mağaraya dönüp Agustin diye seslendiğini duydu Robert Gardner. Sonra Pilar mağaraya girdi. Az sonra biri elinde makinalı tüfek, omzunda da tüfeğin ayakları sallanarak, öbürü de bir torba dolusu şarjörle dışarıya iki adam fırladı mağaradan. Robert Gardner, sen de onlarla git dedi Anselmo'ya. Tüfeğin yanına uzanıp bacaklarını tutarsın. Üç adam bir koşu ağaçların arasındaki keçi yolunda kayboldular. Güneş daha dağların tepesine yükselmemişti. Robert Gardner ayakta dimdik durmuş pantolonun düğmelerini ilikliyor, kemerini sıkıştırıyordu. Kocaman tabanca bileğindeki kordondan sarkıyordu. Tabancayı kemerindeki kılıfa yerleştirip bileğindeki ilmeği gevşetip çıkardı, kordonu başından geçirdi. Bir gün birisi seni bununla boğacak diye düşündü. Bu böyle bitmişti. Tabancayı kılıfından çıkardı. Şarjörü çekip tabanca kılıfına boylu boyunca dizilmiş kurşunlardan birini yerleştirdi ve şarjörü tabancanın kavzasındaki yerine itti. Atın dizginlerini tutup sürücünün ayağını üzengiden kurtaran Primitova'nın olduğu yere baktı ağaçların arasından. Ceset yüzüstü karların üzerine yığılmıştı. Primitova'nın cesedin ceplerini araştırmasını izledi Robert Gardner. Gel buraya diye seslendi. Atı getir. Robert Gardner altı iple örülü ayakkabılarını giymek için diz çöktüğünde Maria'nın dizlerine yaslandığını duyumsayabiliyordu. Kız uyku tulumunun içinde giyiniyordu. Şimdi onun kendi yaşamında hiç yeri yoktu. Atlı adam herhalde böyle bir şeyi beklemiyordu diye düşündü Robert Gardner. At izlerini kollamıyordu. Yeterince uyanık bile davranmıyordu. Tetikte olmayı bir yana bırak. Bu tepelere dağılmış kolculardan biri olmalıydı. Ama devriyedekiler onun yokluğunu ayrımsadıklarında buraya uzanan izleri takip edeceklerdi. Tabii daha önce kar erimezse diye düşündü. Devriye koluna bir şey olmadıkça. Pablo'ya sen aşağıya insen iyi olur dedi. Şimdi hepsi mağaradan dışarıya uğramıştı. Bellerinde el bombaları, karabinalarıyla ayakta dikilmiş duruyorlardı. Pilar, Robert Gardner'a el bombası dolu bir meşin çanta uzattı. Robert Gardner üç tane el bombası alıp cebine attı. Eğilerek mağaraya girdi, çantalarını bulup içinde hafif makineli tüfek olanı açtı, namluyu kundağı çıkardı, kapağı açıp şarjörü yerleştirdi tüfeğe, üçünü de cebine koydu. Çantayı kapatıp kapıya doğru yürüdü. İki cebimde teçhizat dolu diye düşündü. Umarım dikişler sağlamdır.
Ayrım sonu.